Herkese selam. Bu hafta Keyifli Alışkanlıklar Podcast serisinde bir konuğumu ağırlıyorum. Benim için heyecanlı bir bölüm olacak. Çünkü uzun zamandır Instagram'dan takip ettiğim Anne Babaya Rehber hesabının sahibi ve aynı zamanda eğitim bilim uzmanı Bülent Yılmaz'la birlikteyiz bugün. Ben direkt böyle konuya girdim ama biraz da Bülent Bey'i tanımanızı istiyorum. Onun hesabını da mümkün oldukça takip etmenizi istiyorum. Hoş geldiniz Bülent Bey.
Merhabalar Pınar Hanım, hoş bulduk, sağolunuz.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Bugün hayatımın en güzel günü diyeceğim gelişmeler henüz olmadı. Ama gün de bitmiş değil. Şu ana kadar ortalama geçiyor diyebiliriz Pınar Hanım. Çok memnun oldum sizinle davet etmenize ve bu deneyimi paylaşıyor olmamıza.
Aynı şekilde. Bu arada bugün konuşacağımız konuyu biraz anlatırken sizin de yine hesaptan örnekler vereceğim. Çünkü ben gerçekten hem bilgi alıyorum hesabınızdan hem de eğleniyorum açıkçası. Söylemek gerekirse tarzınızı çok beğeniyorum o açıdan. Şöyle şunu konuşmak istiyorum aslında, şunu merak ediyorum. Çocuklarla ilgili alışkanlıkları ben daha önce bir bölüm yapmıştım. Hatta çocuklarımı davet etmiştim. Onlara da sordum yani. Sizce alışkanlıklar neler? Sizin alışkanlıklarınız neler? Ama bir de farklı bir bakış açısıyla da bakalım istiyorum. Alışkanlıklar anne babaya benzer mi?
Ziyadesiyle deyip cevabımı bitirmeyeyim. Devam edeyim Pınar Hanım. Öncelikli olarak alışkanlıklar temelde öğrenilerek kazanılıyor. Fakat bunların bazılarını fark etmeden öğreniyoruz. Bazılarını fark ederek öğreniyoruz. Her türlü alışkanlıklar hayatımızda çok büyük bir etki sahibi. Çünkü alışkanlığı tabii farklı anlamlarda kullanmak mümkün. Ancak ben eğitim bilimi açısından şu anlamıyla kullanıyorum alışkanlığı. Tekrar tekrar bir süre yaptıktan sonra artık düşünmeden yapılır hale gelen davranışlar. Alışkanlık deyince akla gelen budur. Tekrar tekrar yapıp yapıp yapıp sonra artık düşünmeden neredeyse otomatik olarak yapılan davranışlar. Örneğin diş fırçalama mesela çok ön plana çıkan bir örnektir. İşte özellikle okul öncesi dönemden itibaren çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanması vesaire denir. Başlangıçta bunun için oyunlar oynamak ya da işte birlikte yapmak vesaire gerekebilir. Ama bir süre sonra artık çocuk yatma saati yaklaştığında ya da işte en son bir şeyler yedikten sonra artık düşünmeden ayakları onu götürür aynanın karşısına. Orada işte macunu, diş fırçasını sürer vesaire ve eylemi gerçekleştirir. Temelde alışkanlık dediğimiz şey bu. Ama bütün alışkanlıklarımız böyle tatlı, lezzetli, istediğimiz alışkanlıklar değil tabii. Sevdiğimiz, istediğimiz alışkanlıklarımız da var. Sevmediğimiz, şunu bitirsek deyip bir taraftan devam ettirdiğimiz alışkanlıklarımız da var. Ana hatlarıyla böyle baktığımı söyleyebilirim alışkanlık konusuna.
Harika, çok güzel. Hemen hemen zaten literatürde de bununla ilgili bir olayın, bir eylemin, davranışın tekrarlanmasıyla, beynimizin biraz daha otomatiğe almasıyla alakalı bir davranış modeli olarak bahsediliyor. Ama bizim buradaki kısımda da illa ben ebeveynler kısmını merak ediyorum. Yani orada bir ebeveyn alışkanlık gelişiminde, çocuğun öncelikle alışkanlık gelişiminde nasıl bir rol oynar? Ya da belki de hani en önemlisi, ben bunu çok kendimde de çok net görüyorum. Çocuğun alışkanlıklarından ziyade ebeveynin alışkanlıkları konusunda belki de neler yapılabilir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Bu söyledikleriniz tabii çok önemli bilimsel gerçekler Pınar Hanım. Çok haklısınız. Çünkü bilimsel çalışmalar bize şunu söylüyor çok temel olarak. Çocuğu değil kendinizi yetiştirin. Temelde söylediği şey bu. Ya da çocuk istediğin gibi değil yetiştirdiğin gibi olur diyor. Çünkü biz fark etmeden çok fazla şeyi öğretiyoruz. Örneğin yaşadığımız toplumda çocuklara bir aksaklık olduğu zaman nasıl davranılır konusuna ilişkin olarak birçok alışkanlığı öğretiyoruz. Mesela hoşumuza gitmeyen bir şey olduğunda bağırılır. Sonrasında da çocuk bunu sergiliyor. Hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda bağırıyor. Biz kendimiz yaptığımızda o davranışın farkında olmayabiliyoruz veya bunu haklı görebiliyoruz veya bu toplumda bağırmazsan aklını alamazsın. Hakkını almak için bağıracaksın, söküp söküp alacaksın. Bu toplum böyle, bizim kültür böyle deyip yapıyor da olabiliriz. Ama çocuğumuz hakkını almak için bunu yaptığında aynı tepki vermeyebiliyoruz. Tabii şöyle bir nokta var burada. Sigara içme ile kanser arasındaki ilişki gibi. Herkes biliyor sigara içme ile akciğer kanseri arasında bir ilişki olduğunu. Hatta bunun buna neden olduğunu, ilişkinin ötesinde bir neden sonuç ilişkisi olduğunu söylemek de mümkün bazı bilimsel verilere göre. Burada esas nokta şu. Bazı kişiler buna rağmen çıkıp diyorlar ki işte benim dedem günde 2 paket sigara içerdi. 97 yaşında öldü. Akciğer kanseri falan da olmadı. Şimdi bu tip örnekler alışkanlıkla ilgili olarak da geçerli. Çünkü sadece anne babadan öğrenilmiyor. ya da her akciğer kanseri vakasıyla sigara arasında aynı düzeyde ilişki olmuyor. O yüzden de anne baba bazen diyor ki ben çok kitap okurum, eşim de çok kitap okur. Ama bizim çocuğa biz okutamıyoruz, okutamıyoruz, okumuyor. Hani anne baba diye örnek alıyordu diyebiliyor. Tek mesele anne baba değil tabii. Anne babanın örnek olması önemli bir faktör. Çok etkili olabiliyor. Fark ederek fark etmeden birçok davranışın alışkanlığın kazanılmasında etkili oluyor. Ama tek faktör anne baba değil. Dolayısıyla anne babanın her alışkanlığını örnek alıyor diyemeyiz.
Yani o zaman tam da ebeveynlerden aldıklarını söyleyemiyoruz. Peki biz neler yapabiliriz? Yani çocuklarımızın alışkanlıklarını geliştirebilmek için ya da şu var, hangi alışkanlıkları kazandırabiliriz? Öncelikli olması gereken alışkanlıklar nelerdir çocuklar için?
Bu tabii ailelerin bakış açılarına göre, çocukların da yeşertmek istedikleri özelliklere göre değişiklik gösterebiliyor.
Yapabiliyor muyuz? Bölüyorum ama biz onu böyle şekillendirmeli miyiz sizce?
Bizim şekillendirme hakkımız olduğu yaygın kabul gören bir görüş. Yani anne baba çocuğunu kendi değerlerine göre uygun alışkanlıklarla yetiştirir görüşü. Ama insan söz konusu olduğunda farklı fikirler her zaman var. Bu konuyla ilişkili olarak da işte anne baba müdahil olmamalı, kendi değerlerini aktarmaya çalışmamalı. O bambaşka bir birey, onun sadece potansiyeli gibi bakan kişiler de var meseleye. O yüzden mutlaka şöyle, mutlaka böyle gibi kesin ifadeler kullanmak yanıltıcı olabilir. Sadece şunu söyleyebiliriz. Benim sahip olduğum bilimsel ve kişisel bakış açısı anne babanın kendi değerlerini çocuğa aktarma çalışmasını adil olarak görüyorum. Ben böyle görüyorum. Adil, yapılabilir, makul olarak görüyorum. Tabii kendi değerlerini aktarma derken bunu çocuğu hiçe sayarak aktarma anlamında söylemiyorum. Ancak eğer dürüstlük temel bir değerse bir ailede bunu aktarmayı çok uygun buluyorum. Fakat bir başka ailede diyebilir ki bu toplumda çalarsan yükselirsin. Dürüstlük mürüstlük lafta. Lafta onlar. Boş konuşma. Hey diyebilir. Tabii orada işte hayır sen de çocuğuna dürüstlüğü öğretmek zorundasın. Senin bu değerin olmasa da böyle olmak zorunda diyemeyiz. Çünkü kontrol o kişide oluyor. Ancak ben sahip olduğum ve evrensel olduğunu düşündüğüm değerleri çocuğuna aktarma mevzunu çok adil, makul ve doğru görüyorum.
Siz böyle anlatırken ben de böyle kafamda değişik açılımlarda bulunuyorum. Bilmiyorum anlıyorsunuzdur belki.
Evet, yüz ifadenizden ben görüyorum. Dinleyenler bu şansa sahip olamıyorlar. Ben
Evet.
onlara aktarmaya çalışırım.
Tamam, çok teşekkür ederim. Gerçekten de öyle yani, gerçekten bir bilinmezlik var. Yani ebeveynlik kısmı gerçekten zor. Çok net söylemek gerekirse. Sonuçta bir yaşamı şekillendiriyoruz. O yaşamı oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da kendine has bir karakter, bir birey var. Bunun dengesini sağlamak gerçekten zor. Belki bunu yıllar yıllar sonra İşte çocuk kendi
Evet.
bildiğinde fark ediyor olacak. Aa, iyi alışkanlıklar kazandırılmışım, aa, kötü alışkanlıklar kazandırılmışım diye. Bir de gerçekten hani o birey olduktan sonra geçmişe dönük baktığındaki o çocukluğunda kazandırılan alışkanlıklarla ilgili olmak istediği kişi arasındaki o muhakeme kısmı var.
Evet.
Sanırım burası biraz zor ebeveynler için.
Haklısınız. Ebeveynliğin birçok zor yönünden biri bu. Aslında orada geçenlerde bir anne yine çok sitemkar bir biçimde şöyle bir duygusunu, düşüncesini dile getirmişti. Demişti ki ya bu anne babalığın da bir kitabı yok ki ya. Bir kılavuzu yok ki böyle açalım. Ha şu sayfada bununla ilgili bilgi var. Çözelim. Keşke böyle olsaydı tabii. Ancak insan sürekli değişiyor. Bilimsel görüşlerle ilgili bazı değişiklikler olabiliyor. Çünkü zaman içerisinde araştırdıkça bazı yeni şeyleri öğrenebiliyoruz. Örneğin kimi örnek alacağız, kimin sözünü dikkate alacağız düşüncesinde çok önemli olan bir noktayı sizinle paylaşayım. Uzman olan ve görüşlerini ifade eden bireyleri dahi gönlümüze uymuyorsa, gönlümüz kabul etmiyorsa, gönlümüz razı olmuyorsa yeniden incelemek yanlısıyım ben o görüşleri uygulamadan önce. Bunu da şu sebeple söylüyorum. Bilimsel veriler zaman içerisinde bilimsel sonuçlar değişme yaratırsa, değişme sonucu ortaya çıkarsa görüşler de değişebiliyor. Örneğin 1930'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla satılan bir anne baba el kitabı var. Davranışçı diye ifade edilen psikoloji bakış açısının babası görülen John Watson'ın yazdığı bir kitap. O kitapta şöyle ifadeler var Pınar Hanım. Çocuğunuzu kucağınıza alıp sevmeyin, şımarır. Çocuğunuz çok önemli bir görevi başarmışsa sadece alnından hafifçe öpebilirsiniz. Geceleri yatağa giderken onu öpmeniz doğru olmaz. El sıkışabilirsiniz. Böyle ifadeler var ve bilim insanı bu kişi ve o dönemdeki yaptığı çalışmaların sonuçlarına göre böyle öneriler de bulunmuş ve çok fazla da satılmış o kitap, okunmuş o dönemde. Ve hatta Watson'ın oğlu da babasının hayatını yazdığı kitapta bundan bahsediyor. Diyor ki babam bizi yatağa gönderirken tokalaşırdı. İyi geceler derdi.
Resmi bir ebeveyn yaklaşımı.
Tabii bunun arkasında bazı bilimsel veriler olduğu için böyle bir değerlendirme yapılıyor. Ama biz zaman içerisinde 50'ler, 60'lar, 70'lerde, 1950'ler, 60'lar, 70'lerde yapılan çalışmalarda gördük ki bu bazı alışkanlıkların kazanılmasını sağlasa da çok önemli eksiklikler de ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla da yıllar geçtikçe bazı yeni bulgulara ulaşılıyor ve o çerçevede ele alınabiliyor. Bu alışkanlıklarla ilişkili olarak da geçerli. Örneğin alışkanlıkların çok yoğun olarak benim gözlemlediğim kadarıyla vurgulanan yanı işte motive olmaya çalışın, bırakmayın, süreklilik sağlamaya çalışın, hadi hadi hadi. Bu yönü çok ön plana çıkarılıyor gördüğüm kadarıyla. Ancak çok daha önemli bir yanı yeni yeni fark ediliyor diyebiliriz. O da şu, alışkanlıklara o hadi hadi hadi diyebilmemiz için, yeni alışkanlıklar kazanma sürecinde aktif olabilmemiz için duygusal olarak güvende hissettiğimiz bir ortamda olmamız çok önemli.
Kesinlikle.
Yani her an, bunu mecazen söylüyorum, yumruk yememizin olası olduğu bir ortamda duygusal yumruklar, yeni alışkanlık kazanmak çok zordur. Çünkü enerjimizi o zaman kendimizi korumaya veririz. Yani bir ülkede mesela insanlar eğer bir söz söyleyecekken tutuklanma kaygısı yaşıyorlarsa, ki dünyayı araştırdığımızda var böyle ülkeler, bulmak mümkün.
Evet.
Böyle bir ülkede kişi kendini korumaya o kadar odaklanır ki yeni bir şey yapmak konusunda çok zorlanır. Çünkü kendisini korumak orada çok önemli bir hale gelmiştir.
Kesinlikle.
Aynı şey aile içinde geçerli. Ailede de en ufak bir şeyde açık aranıyorsa, en ufak bir şeyde duygusal tuş etmeler varsa ailede, o zaman çocuklar da kendilerini korumaya yöneleceklerdir. Ve kendisini korumaya odaklanmış bir çocuğun kitap okuma alışkanlığı kazanması, spor yapma alışkanlığı kazanması ya da ödev yapma alışkanlığı kazanması, diş fırçalama alışkanlığı, bunlar zor olur. Çünkü öncelikli olarak bizim ona odaklanabilmek için duygusal olarak kendimizi güvende hissetmemiz işleri çok kolaylaştırıyor. Tabii bu her şeyi çözmüyor. Yani duygusal olarak güvenliği sağlayan süper alışkanlıklar kendiliğinden gelişir falan, böyle bir şey diyemiyoruz. Keşke o kadar kolay olsaydı. Ama başlangıç olarak o çok önemli diyebiliriz. Burada size ifade ettiğim o benzerliği de vurgulayayım. Alışkanlıklar neden anne babaya benzer demiştim sizinle yayın öncesinde konuşurken. Ben alışkanlıkları anne babaya benzetmenin uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü alışkanlıklar da anne baba da hayatımızı ne kadar derinden etkilediğini genellikle zora düşünce fark ettiğimiz unsurlar. Alışkanlıkları da anne babayı da bizi ne kadar çok etkilediklerini zora düştüğümüzde, aa benim şöyle bir durumum varmış, böyle bir etkilenme yaşamışım diye fark edebiliyoruz. O yüzden aslında hem anne babadan öğrenerek bazı alışkanlıkları kazandığımızı hem anne babamızdan hem alışkanlıklarımızdan çok etkilendiğimizi söylemek mümkün.
Kesinlikle. İkisi de çok önemli nokta zaten hayatımızın temel taşları gibi. Biri bireysel olarak, biri de işte varoluş nedenlerimiz aslında. O zaman şunu anlıyoruz, yani anlıyorum ben, benim tarafta. Bir alışkanlık, çocukta alışkanlık çalışması yapacaksak eğer, öncelikle çocuğun güvenli ortamda hissediyor mu, hissetmiyor mu, bunu anlamamız önemli. Bu güvenli ortamdan kastımız yine bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi güvenlik. Yani temelde hayatta kalmayla ilgili bir sıkıntısı olan bir birey, bu çocuk da olabilir, bir yetişkin de olabilir. Onun orada bir yaşamsal hayatı güzelleştirme, alışkanlık değişimi gibi bir çalışma yapması biraz zorlayabilir diyorsunuz. Ve ben
bu
de
çok doğru. Bunun ötesini de hatta söylüyorum. Çünkü duygusal olarak güvende hissetme derken dış koşullar, dış dünyada bir hayatını kaybetme tehlikesi olmayabilir. Dünyanın çok fazla yerinde yok şu anda o tehlike. Evet, önceleri çok daha fazla insan her an ölme riskiyle ya da benzeri sorunlarla karşı karşıya kalabiliyordu. Ama günümüzde dünyanın bazı bölgeleri biraz daha güvenli. O bölgelerde o zaman bu duygusal güven var mıdır? Bunu net olarak söyleyebilmek için o aile ortamına bakmak lazım. Yani bir çocuk eğer seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? Bundan endişe ediyorsa, ben eğer bir zorluk yaşarsam annem babam bana destek verir mi? Bundan endişe ediyorsa, o zaman duygusal olarak güvende olduğunu söylemek zor. Duygusal olarak güvende hissetmek için kişinin kendisini rahat hissetmesi, saldırıya uğramayacağını düşünmesi, Hani bir çok sevdiğimiz dostumuz bir eksiğimizi söyleyince rahatsız olmayız ya.
Evet.
Niye rahatsız olmayız? Biliriz ki bizim iyiliğimiz için söyledi. Yani kendimizi çok rahat ve güvende hissederiz. Ama aynı şeyi pek tanımadığımız biri bize bir eleştiri, aynı eleştiri yapacak olsa orada hemen cevap verme, cevap yetiştirme, kendimizi açıklama, savunma gibi etkiler gösterme olasılığımız yüksektir.
Evet.
Çünkü orada kendimizi çok güvende hissetmeyiz. O yüzden bahsettiğim meselenin aslında bu yönü. Diğer güvenlik yönü tabii ki çok önemli ama o çoğu yerde sağlanabiliyor daha kolay bir şekilde.
Bahsettiğiniz durumda aslında bir davranışsal alışkanlık. Yani yine hayatı ilk anlamlandırdığı zamanlarda çok fazla eleştirilmiş ya da güven ortamı hissetmemiş ya da işte bu dokunma, hepimizde de bir şey vardır, temas iletisi deriz transaksiyonel analizde de, o temas iletisini hissetmediği noktada hayattaki her şeye, her iletişime bu şekilde davranan bir çocuk ve yetişkin görebiliyoruz. Bu da bir davranışsal alışkanlık. Beyin çünkü otomatik olarak bu davranış eylemi öğrenmiş ve her iletişimde bunun var olduğunu varsayarak, düşünmeden, bilişsel bir şekilde düşünmeden bu davranışı gerçekleştirirken bulabilir kendini. Bunu anlıyorum. Bu arada sizin de psiko eğitim çalışmalarınız oluyor. Burada neler yapıyorsunuz? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki psiko eğitim isminden de anlaşılacağı üzere aslında çeşitli psikolojik unsurlarla eğitsel unsurları bir araya getirerek etkili olma süreci diyebiliriz. Ama ne yapılıyor psiko eğitimde diyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilen bireylerin çeşitli ihtiyaç duydukları konularda desteklenmesi için yapılıyor bu psikoloji. Yani terapiyle karışmaması için özellikle bunu belirtiyorum. Terapi süreci çok daha duyuşsal yönü, duygusal yönü baskın, daha derinlere nüfuz etmeyi hedefleyen bir çalışma olabiliyor. Ama psiko eğitim denildiğinde alışkanlıkları örneğin değiştirme psiko eğitim sürecinde yapılabilecek bir şeydir. Ama diyelim ki bir kişi bir yakınını kaybetti, bir yas süreci yaşıyor, çok sevdiği birini kaybetti. Orada psiko eğitime değil de terapiye ihtiyacı olduğunu söyleriz o kişinin. Ancak kişi çeşitli konularda iletişim becerilerini geliştirmek istiyor. İşte özellikle çatışma sürecinde ne yapacağını bilemiyor, eli kolu bağlanıyor, zorlanıyor ya da öfkesini sağlıklı biçimde ifade edemiyor. Yani bu tip becerileri ya da bilgileri kazandırmaya dönük. Yani bilişsel yönü baskın bir çalışmadır psiko eğitim. Duyuşsal, duygu yönü baskın değil de zihinsel yönü baskın bir çalışmadır diyebiliriz. Benim de yaptığım şey temelde bu. Ve alışkanlıkların değiştirilmesi de bu kapsamda birçok aileyle çalıştığımız bir konu.
Harika. Çünkü orada dediğiniz gibi alışkanlıklar, ya ben bir challenge yapayım, bir meydan okuyayım kendime ve bu şekilde bir yola çıkayım, bakalım ne kadar devam ederse diye yaptığımız bir şeyler değil aslında. Orada bir bilişsel yük, bir hesaplama, planlama ve hani o dediğiniz belki zorlama kısmı, hani o tabii ki zorlama hiçbir zaman sürdürülebilirlik getirmiyor. Temeli oturtturmak, nihai olarak bütünde neyi hedefleyerek o eylemi yaptığını buluyor olması. Hani nedeniyle başla der ya Simon Sinek, onun gibi neden o alışkanlığı kazanmak istediğinden tutun da hani bir çalışma istiyor. O bilinçten bir çalışma olduğu takdirde zaten bir davranışı değiştirebiliyoruz. Ama buna da istekli olmak çok önemli diye düşünüyorum ben.
Çok çok önemli bir nokta tabii. İsteğimizin ne kadar güçlü olduğu. Hatta birkaç tane ana noktayı da vurgulayabilirim isterseniz. Alışkanlık kazanma sürecinde etkili olabilecek noktaları.
Tabii ki.
Bu noktalardan bir tanesi şu. Bir alışkanlık geliştirmeye çalışırken bir engel çıktığında ne yapacağımızı tespit etmek çok önemlidir. Yani diyelim ki biz spor yapma alışkanlığı kazanmak istiyoruz ya da kitap okuma ya da ders çalışma neyse artık. Diyelim ki işte sabah kalkınca işte evimizde televizyonu açıp ya da işte bir videodan vesaire işte 20 dakika spor yapıp duşumuzu alıp öyle evden çıkacağız diye düşündük. Böyle bir alışkanlık kazanmaya çalışıyoruz. Sabah atıyorum 7.30'da uyanıyoruz ama bu iş için 6.50'de uyanmaya karar verdik. 6.50'ye alarmımızı kurduk. Nasıl bir engel çıkabilir diye düşünmemiz burada çok önemli. Yani 6.50'de alarm çaldığında içimizden bir sesin şöyle deme ihtimali oldukça yüksektir. Yarın başlarsın ya. Yarın bugün olmak zorunda değil ki. Yarın
Hava da
başlarsın.
çok soğuk. Genelde bunu duyuyorum.
Uykuya evet havada soğuk ya da işte bugün çok uykum var. Yarın başlarım. Bunun aklımızdan geçebileceği ya da başka ne gibi engeller olabilir? Ve o engel olduğunda ben ne yapacağım? Bunu düşünmek çok önemli. Ya da işte ya ben uzun zamandır çok işte ihmal ettim kitap okumayı. Tekrar kitap okumak istiyorum ya. Ve akşamları böyle bir saat kitap okuyayım. dedik. Kitap okuma saati olarak düşündüğümüz saatte bir engel çıkabilir mi? İşte anne veya babaysak çocuğumuz bizden bir şey isteyebilir mi? Ya da farklı şeyler devreye giriyor. Onlar olduğunda ne olacak? Bu engellerle ilişkili olarak alışkanlık kazanmamızın önünde engel olabilecek şeyleri düşünüp o durumda nasıl bir alternatif geliştirebileceğimizi düşünmek çok önemli. Örneğin sabah 6.50'de alarm çaldığında şunu düşünebiliriz. İçimden bir ses kalkmana gerek yok, yarın başlarsın diyecek. Ama ben o sesi dinlemeyip ne olursa olsun bir hastalığım olmadıktan sonra yarın sabah 6.50'de alarm çalınca kalkacağım. Böyle bir olasılığa karşı bir B planı geliştirebiliriz. Bu işin önemli bir noktası.
Yani burada dediğiniz gibi oradaki engelleri öngörebilmek, engellere karşı aksiyon alabilmek ve eylemde kalmak için zorlama değil, ancak biraz daha planlı, bilişsel bir yapılanmış
kendimize uygun olanı. Evet, çok haklısınız.
bulunmak.
Zihnimize uyanın. Çünkü her birey için değişik çözümler olabilir o engel çıktığında yapabileceği. Ama kişi kendine uygun bu olursa ne yapabilirim diye çözümler üretirse sağlıklı olur. Çünkü benim çok sevdiğim bir laf vardır. En iyi plan planlandığı gibi gitmeyeceğine dikkate alan plandır diye.
Harika.
Dolayısıyla bu alışkanlık kazanma sürecinde de böyledir. Yani bir şeylerin bizim beklediğimiz gibi gitmeyeceğini de planlamak planı harikuladeleştirir. Bir diğer nokta alışkanlık kazanma sürecinde tek defada tek alışkanlığa odaklanmak. Yani bazen şöyle oluyor. İşte dil öğreneceğim, aynı zamanda spora başlayacağım, aynı zamanda işte artık glutensiz besleneceğim. Şimdi böyle olduğunda o zaman gerçekçilikten uzaklaşabiliyoruz.
Evet,
Tek
sıralamak.
defada tek alışkanlığa odaklanmak çok önemli. İspanyolca mı öğrenmek istiyorsun? O zaman buna ilişkin, bunu oturt. Oturttuktan sonra diğerlerine hayatında yer aç. Çok daha gerçekçi bir bakış açısı olur diyebiliriz.
Kesinlikle. Şimdi bu hem ebeveynler, yetişkinler açısından biraz daha planlanması, programlanması gereken bir süreç. Ama çocuklar konusuna da baktığımızda da yine aynı süreç olduğunu ben görüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani yine de
Doğru.
hepsine aynı anda vermek değil, hepsine
Doğru. Ya bundan sonra odanı düzenli tutmanı istiyorum. Aynı
mesela.
zamanda ödevlerini de yapacaksın. Bir de mutlaka işte dişlerini bundan sonra düzenli fırçalayacaksın. Onu da çok ihmal ettin. Bunları aynı anda kazandırmayı beklemek çok gerçekçi olmaz. Biz takibini yapamayız. Çocuk kendisi de takibini yapamayabilir. O yüzden de bir şeye odaklanmak. Nedir eksiği? Acaba akşamdan kıyafetlerini hazırlamak mı? Ertesi gün giyeceği kıyafetleri ya da çantasını. O zaman bu alışkanlığa odaklanmak. Başka bir alışkanlığı bunun içerisine aynı anda geliştirmeye çalışma çabası verimliliği genellikle önlüyor.
Bir yandan da aslında zincirleme alışkanlıklar diye bahsettiğimiz bir yapılandırma da var. Örneğin diş fırçaladıktan sonra çantasını hazırlamak gibi. Ya da
Evet. Birbiriyle ilişkilendirirsek çok haklısınız. Birbiriyle ilişkilendirirsek destekleyici bir unsur olarak olabiliyor ama orada çok önemli bir nokta var. İkisi de yeni kazanılıyor olursa o zinciri oluşturmak da zordur. Ama biri zaten kazanılmışsa diğerini ona eklemek, zincirlemek işte o zaman en etkili tablo oluyor diyebiliriz.
Kesinlikle çok daha kolay. Ya da bir süreç akışı izlemesi, bundan sonra bu, bundan sonra bu derken bile her iki tarafın da yani çocuk ve ebeveyn arası anlaşmaya vararak bunun yapılıyor olması zaten olması gereken bir süreçtir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz de katılır mısınız?
Tabii bu verimliliği artıran bir şeydir. Yani iç motivasyon her zaman çok güçlüdür dış motivasyona kıyasla. Ya da çoğu zaman, neredeyse her zaman diyelim. Dolayısıyla çocuğumuzla konuşmak demek, onu dikkate almak demektir. Ve bu da tabii ki onun odaklanmasını, motive olmasını, pozitif etkilemesini bekleyeceğimiz sabır.
Sizle böyle konuşurken bende de dediğim gibi yeni açılımlar, zihnimde böyle yeni fikirler oluşuyor hem çocuklar konusunda. Onu da paylaşmak isterim. Yani bu
Lütfen.
süreci hesaplarken, birlikte planlarken, şimdi biz yetişkinlerde ben çalışırken, danışmanlık sırasında, koçluk sırasında ne
Evet.
yapıyoruz? Önce bir akış oluşturuyoruz birlikte kişinin yaşamına uygun olarak. Ardından bunu denemesini istiyorum. Yani haftalık denemeler. Haftada işte bir hafta boyunca bunu dene, zorlandığın alanları tespit et. Çünkü bunu öngöremeyebilir kişi ve böyle
Evet.
olunca da öngöremeden plan yapılmış olur. O yüzden bir hafta bu halde denediğinde zorlandığın alanlar neydi? Sana uygun alanları gözlemlediğinde hangi alanlardı gibi sorularla onu aslında o planı netleştiriyoruz. Belki
Haklısınız.
çocuklukta
Gerçekçiliğine uyum sağlama adına çok etkili işe yarar bir yol. İyi ki ifade ettiniz.
Yani çocuklarla da yapılacak alışkanlık çalışmalarında tabii ki öncelikle uygunsa, kendini güvende hissediyorsa, yine buna hazırsa ya da tek bir alışkanlık üstüne çalışılacaksa kendini gözlemleme fırsatı vermek, belki bu hayat alışkanlığı bile olabilir. Hayatta kendini gözlemlemek önemli bir nokta gelişim için.
Çok.
Belki böyle.
Sigmund Freud'un çok uzun yıllar saat 5 ile 5.30 arasında her gün kendisini analiz ettiğini yazıyor. Onun biyografisini anlatan birçok kaynak. Yani ben oldum diyebilecek çok fazla insanı etkilemiş önemli bir kişi. Fakat bununla yetinmeyip kendini analiz etme sürecine çok disiplinli bir şekilde her gün buna zaman ayırması da aklıma geldi siz kişinin kendisini gözlemlemesinin öneminden bahsederken.
Evet, çok doğru bir taraf ve gelişim için gerçekten önemli. Birinin bunu yap demesinden ziyade kişinin
Evet.
orada kendini fark edip ben bununla ilgili bir şey yapmalıyım cümlesinin çıktığı bir çalışma oluyor. Cümleler de çok önemli. Siz az önce bahsettiğiniz çocuğun ya da işte bir bireyin sabah erken kalkmayla ilgili, kendiyle ilgili hesaplaşması, kalkayım mı kalkmayayım mı?
Evet.
Oradaki cümlede nasıl bir insan olmak istiyorum cümlesinin cevabı çok önemli.
Haklısınız, bu çok önemli. Hatta ek olarak şunu da söyleyebiliriz. Mümkün olduğunca o alışkanlığın zamanının sabit olması da çok önemli. Yani başlangıçta ilk adım için evet o anda sorduğunuz soru çok önemli. Ek olarak da onu hep sabit bir zamanda. Yani işte her gün kalktıktan sonra ya da işte her gün okuldan geldikten sonra ya da her gün akşam yemeğinden önce ya da sonra gibi az önce bahsettiğiniz bağlama vurgusuyla da ilişkilendirilebilir bu. Ancak sabit olması çok önemli. Yani spor yapmak isteyen bir kişinin gün içinde sporu ne zaman yapacağı belli değilse ya da odasını düzenlemesi gereken bir kişinin ne zaman düzenleyeceği belli değilse o alışkanlığın kazanılması daha zor. Ama bir netlik varsa her gün akşam yemeğinden sonra gibi bu alışkanlığın kazanılmasını kolaylaştırıyor. Çünkü artı bir zaman düşünme ihtiyacı olmuyor. O da işleri kolaylaştırıyor alışkanlık kazanma adına diyebiliriz.
Şimdi aklıma şey geldi. Instagram hesabınızla ilgili olarak
Evet.
ebeveynlerden nasıl sorular geliyor ya da merakları hangi yönde daha çok? Görüyorum işte size yazılanları böyle seslendiriyorsunuz bazen. Bazen öyle güzel mailler alıyorsunuz ki onları okuyorum ben de. Çocukların yazdıklarını görüyorum, sizinle paylaştıklarını da görüyorum. Gerçekten çok farklı. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan ne kadar güzel diyorum. Gerçekten hani neler diyorlar, neler soruyorlar genelde size?
Tabii çok çok çok farklı konularda mesajlar alıyorum. O mesajlar içerisinde benim yapabileceğim, bir şey yapabileceğim durumlar da var. Bir şey yapamayacağım durumlar da var. Çeşitli eşiyle yaşadığı veya çocuğuyla yaşadığı, benim müdahale etmemin pek mümkün olmadığı ya da geçmişte yaşanmış, bugün kendi kontrolü olmadığını ifade eden dünyanın çeşitli yerlerinden yaşadığı olayları paylaşanlar oluyor. Ya da psikiyatr desteği gerektiren, ilaç desteği gerektirdiği izlenimi veren bana yazılanlardan durumlar oluyor. Benim katkı sağlayabileceğim noktalar olduğunda öncelikle ayrıntılı incelemeden bir şey söyleyemeyeceğimi ama yazılanlara bakılarak ana hattıyla şöyle bir şey yararlı olabilir diye cevap verdiklerim de oluyor. Ama en çok yazılan tabii çocuklarıyla ilgili çeşitli davranışları yerleştiremediğini söyleyen, bazen hayal kırıklıkları yaşayan anne babalar, kimi çocuğunun ilk defa sigara içtiğini öğrenip hayal kırıklığı yaşıyor, kimi kendisine küfretmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor, kimi bir çalma vakasıyla karşılaşınca hayal kırıklığı yaşıyor, kimi çok erken yaşlarda cinsel içerikli mesajlaşmalar veya fotoğraf verişleri, video alışverişleri ile ilişkili zorlu sorunlar, durumlarla karşılaşabiliyor. Bazen kendi çocukluğundan taşıdığı yükleri, duygusal yükleri paylaşan, bunlar geçer mi hocam, ne yapacağız hocam, üstesinden gelemiyorum hocam diyenler oluyor. Tabii dediğim gibi benim kudretimin yetebileceği ve yetemeyeceği kısımlar var. Yetebileceği noktalarda katkı sağlamaya çalışıyorum.
Güzel. Dediğim gibi Instagram hesabınızı takip etmeyen varsa mutlaka takip etsin. Çok keyif alıyoruz biz bakarken. Aynı zamanda da dediğim gibi bu örnekler de farklı örneklerin karşı vermiş olduğunuz cevaplar da bizim çok işimize yarıyor. Eminim çok fazla kişinin de yararlanacağını düşünüyorum hesabınızdan, sizden. Bugünkü böyle kaydımızı yavaştan sonlandırırken neler demek istersiniz? Ebeveynlik üzerine, alışkanlıklar üzerine, çocukların alışkanlıkları üzerine neler paylaşmak istersiniz son olarak?
Benim çok önemsediğim bir şeyi söyleyeyim bu noktada. Ben çocuk yetiştirme sürecinde kendimizi ihmal etmenin çok büyük pişmanlıkları olacağını düşünüyorum. Çocuklarımızı önemsemek çok önemli. Çocuklarımıza saygı göstermek çok önemli. Ama bunu sürekli kendimizden fedakarlık yaparak yapmak, kendimizi tırnak içinde unutmak, onlarla oyun oynarken sadece onların zevk almasını planlamak, hesaplamak, buna göre hareket etmek, kendimizi sadece onları yetiştirme yükümlülüğüne sahip kişiler olarak görmek bana haksızlık gibi görünüyor. Dolayısıyla bizim çocuk yetiştirme rollerimiz dışında anne babaların diyelim farklı rolleri de bir yetişkin kadın ya da yetişkin erkek rolleri olduğunu da unutmadan aileyi taşımaları, götürmeleri, bu yolculuğu yapmaları bana bütün hayat fotoğrafına bakıldığında daha anlamlı geliyor. Alışkanlıklar süreciyle ilişkili olarak da en önemli noktanın öncelik belirleme olduğunu düşünüyorum. Kültürümüzde belki de çocuklarımıza kazandırma konusunda en çok çaba göstermemiz gereken noktalardan biri bu. Öncelik, neyin daha öncelikli olduğu, neyin daha sonra ele alınabileceği konusu. Bu çok kazanabildiğimiz bir özellik gibi görünmüyor bana. Bu konu üzerinde durmak, çocuklarımızın önce neyi çözmesi ve nasıl düşünebileceği çözüm için. Bu alışkanlık değiştirmekse alışkanlık değiştirmek yahut farklı bir destek almaksa o. Ama çözüm gözüyle bakmak bana çok değerli geliyor her zaman.
Çok önemli bir nokta. Şimdi siz o arada söylerken de benim de bir ara aklımdan geçti. Alışkanlıklarda bile öyle önceliklendirme, gerçekten hayatta hani o kanayan bir yara varsa önce onu bir iyileştirmek,
evet,
ve onunla ilgili bir tarafa odaklanmak aslında çok önemli. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, davetimi kırmadığınız için.
Çok memnun oldum Pınar Hanım. İyi ki davet ettiniz, iyi ki bu sohbeti gerçekleştirdik. Dinleyenlere de katkısı olması beni iyi hissettirdi.
Çok teşekkürler tekrardan. O zaman Keyifli Alışkanlıklar Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur sizler için de. Beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.